الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bilgisayarları başında bizi izleyen arkadaşlarımız kusura bakmasınlar. Elde olmayan sebeplerle birkaç dakika geç kalmış olduk. Daha önce Bakara suresini okurken bir ayeti atlamışız. Arkadaşlarımızın hatırlatması üzerine bugün o ayeti okuyacağız. Bakara suresi 230. ayet. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor: فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Eğer eşini üçüncü kez boşarsa bir kimse, o kadın boşayan erkeğin dışında bir başkasıyla evleninceye kadar birinci kocaya helal olmaz. فَاِنْ طَلَّقَهَا, o kadını nikahlayan ikinci koca da boşarsa, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا, bunların birbirlerine dönmelerinde her ikisine de günah yoktur. Yani yeniden evlenebilirler. اِنْ ظَنَّ اَنْ يُق۪يمَا حُدُودَ اللّٰهِ, Allah'ın koyduğu sınırları ayakta tutacakları kanaatinde iseler böyle yaparlar. O sınırda da duracaklarını düşünüyorlarsa böyle yaparlar. Ama yine birbirleriyle didişecekler, huzurlu bir aile ortamı olmayacaklarsa bu defa nikahlanmasınlar. وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِكَوْمٍ يَعْلَمُونَ, bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bunu bilenler topluluğu için açıklar. Yani bu sınırları hemen okuyan herkes anlayamayabilir. Ama bilenler topluluğu bunu anlar. Size daha önce de söylemiştik. Hududullah, Allah'ın çizdiği sınırlar anlamına gelir. Şimdi mesela biz şu anda şu salonun içerisindeyiz. Salonun sınırları var, duvarları var. O sınırların dışında oturursanız buradaki sohbeti izleyemezsiniz. Yani yüz yüze izleyemezsiniz. İnternet üzerinden izleyebilirsiniz. O başka bir şey. Ama buradaki sohbete bizzat katılmak istiyorsanız şu salonun sınırları içerisinde olmanız gerekir. İşte Türkiye'nin sınırları dışına çıktığınız zaman kimse sizi Türkiye'de kabul etmez. Dolayısıyla Allahü Teala talak için sınırlar çizmiştir. Ve diyor ki o sınırları bilenler topluluğu için Allah açıklıyor. Şimdi hududullah kelimesinin Kur'an'da en fazla geçtiği konu talak konusudur. Allah'ın koyduğu sınırlar. 8 tane miydi Yahya, sen saymıştın? Toplamı 12 taneydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani miras konusunda hududullah kelimesi geçiyor. Oruç konusunda geçiyor. 2, üçüncüsü neredeydi? Yok, talakta en fazla geçiyor. Talakta başka nerede? Burada mı? Arapçasına bakmıyorsunuz. Şeyde o şey programında o Şamile'ye bakabilirsin. Hududullah diye. Allah'ın çizdiği sınırlar tamamında çiğnenmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de nerede hududullah kelimesi geçiyorsa bunların tamamı çiğnenmiştir. Kıtal. Kütübe aleykümül kıtal mı? Neyse, şimdi baksınlar da çıkarırlar ayettir. Şimdi en fazla talak konusunda erkeğin karısını boşaması ya da kadının kocasından ayrılma hakkı konusunda bu kelimeler geçiyor. Burada hiçbir sınır kalmamıştır. Yani mevcut dört mezhepte, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli, bu dört mezhebin dördünde de bu sınırlar tamamen çiğnenmiştir. İşler bitiriliyor. Bu dinin şekli değiştiriliyor her şeyiyle. Ondan sonra da bu değiştirilmiş şekline ehli sünnet deniyor. Siz zannediyorsunuz ki oradaki sünnet Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Allahü Teala'nın koyduğu sünnetullah'tır zannediyorsunuz. Kelime gayet güzel bir kelime. Ama o güzel kelimenin içerisi farklı bir şekilde dolduruluyor. Bu bir siyasi konu haline geliyor. Siyaset bunun arkasında dimdik duruyor. Ulema siyasete boyun eğiyor. Siyasete boyun eğdiğiniz zaman zaten din diye bir şey ortada kalmamış oluyor. Emevilerden beri yapılan budur. Şimdi burada olanlar neler? Şeyden bak. Bu ayet-i kerimelerden Bakara 228 229 229'da Allahü Teala şöyle diyor. Et-talâku marratan. O talak iki keredir diyor. Biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ın açıklanması ile ilgili koyduğu bir Kur'an var. O Kur'an neydi? Estaizu billah kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra da hakim ve habir tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Kaç tane?
6 tane çıktı. 6 yerde geçiyor. Birincisi Sıra, Bakara 187, Bakara 229, 30 kala. Nisa'yı
tamam. Neyse bunu anlatayım da sonra oraya sıra geldiği zaman şey yaparız. Şimdi şuna çok dikkat edelim lütfen. Şimdi şu anlattığım İslam aleminin ölüm kalım çizgisine bir örnektir. Bir örnek. Ve bunun hala devam ettiğinin örneği de bizim namaz vakitleri meselemizdir. Şimdi bak göreceksiniz. Allahü Teala ne diyor? Diyor ki, Estağfirullah, bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, hüküm ifade eden ayetleri var. Şimdi mesela diyor ki burada, اَتْتَلَاكُ marraten. O talak iki kerredir. Şimdi siz ister istemez sorarsınız, o talak nedir diye sormaz mısınız? O talak iki keredir ama o ne ki? Değil mi? Şimdi sonra ayrıntılı olarak açıklamıştır diyor ya Allah-u Teala. O zaman mecburen Cenab-ı Hak bunu nerede ayrıntılı olarak açıkladı diye bakmanız gerekiyor. O ayrıntılı açıklamayı da talak adını verdiği surede yapmış. Bir sure ki adı Talak suresi. Talak erkeğin eşini boşaması anlamına geliyor. Orada diyor, anlatıyor Allah-u Teala bütün ayrıntılarıyla. Onu daha önceki derslerimizde anlattığımız için çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Diyor ki Allah-u Teala, يَا اَيُّهَا النَّبِيِّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَأْتِنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ فَلَا تَعْتَدُوهَا. Değil mi? Öyle miydi? فَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ اَمْرًا. Ey Peygamber! Eşlerinizi boşadığınız zaman iddetleri içerisinde boşayın. İddetinin içinde ne olduğu da onu da açıklayan ayetlere baktığınız zaman, bunları ayrıntılı olarak daha önce açıkladığımız için kısa geçiyorum. Kişi eşiyle cinsel ilişkiye girmemiş olduğu, eşinin temiz olduğu bir dönemde eşini boşayacak. Öyle bir dönemde ki o dönemde ilişkiye girmemiş ve eşi temiz, adetli olmayacak. Böyle bir zamanda boşayın. Eşinizi evden çıkarmayın. O da çıkmasın. O kendi evi sayılıyor o dönemde. Evleri evinden çıkarmayın. Evinizden çıkarmayın demiyor. Evinden çıkarmayın diyor. İddeti sayın diyor. İddet bekleyen kadın, sayacak olan erkek, yani adet gören kadın, başladı mı bitti mi diye sorması gereken kişi de erkek. Bu ne demektir? O süre içerisinde aynı evi paylaşıyorlar. Kaç göç yok. Siz çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar. Bilemezsin Allah belki, işte şey, bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır, sınırları aşan kendine kötülük yapmış olur diyor. Bilemezsin belki Allah bir yol açacaktır. Bir çıkış yaratacaktır. Yani bu süre içerisinde belki barışacaksınız. Zaten o konuda da verdiği Nisa 35. ayetteki emir var. Ailelerden birer hakem gönderme emri var. Ondan sonra da diyor ki süresi tamamlandığı zaman ya güzellikle tutun ya güzellikle ayırın. İki tane şahit tut getirin. Şahitler de Allah için şahitliklerini tam yapsınlar. Siz diyor Rabbinizden korkun. Onun huzuruna çıkarılacaksınız. Ondan sonra da diyor ki bu Allah'ın neydi o ayet-i kerime? قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ. Ayetin başı. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Diyor ki kim Allah'tan korkarsa Allah ona mutlaka bir çıkış yolu yaratır. Yani siz boşandığınız zaman kurallara uyun, gerisine karışmayın. Kadın da olsanız, erkek de olsanız Allah size mutlaka bir yardım edecektir. Hiç beklemediğiniz yerden, ummadığınız yerden size rızık verir. Bu rızık kelimesinin içerisine Türkçemizde girmez ama Arapçada eş de girer. Yani hiç ummadığınız kişilerle evlenebilirsiniz. Allah her şeye bir ölçü koymuştur diyor. Bu da talakın ölçüsüdür. Şimdi bir insanın karısını bir kere boşamasının bütün ölçülerini Allah-u Teala bu surede anlatmış. İddet denen de kişi adet görüyorsa kadın, üç kere adet görüp temizlenmesidir. Adetten kesilmiş ya da düzensiz adet görüyorsa 3 ay beklemesidir. Şimdi tüm bu özellikler kurallar gözetilerek yapılan boşama bir tek boşamadır. Ki 3 ay gibi bir süreden önce gerçekleşmiyor. Yani sonuçlanmıyor. İşte Bakara 229'da Allahü Teala o talak 2 keredir dediği, orada açıkladığı talaktır. Peki bu mezhepler ne yapmış? Ben gelirken, yani bugün tekrar baktım mezheplerin şeyli kitaplarına. اَتْطَلَاكُ مَرَّتَانْ ayetiyle اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ yani Talak suresindeki ayet arasında ilgi kuran olmamış. Yani Allahü Teala diyor ki ben bir yerde ayeti muhkem koyarım, öbür tarafta da açıklarım diyor, değil mi? Şimdi bakın biz burada Allah'ın koyduğu kurala uyunca sistem böyle ortaya çıkıyor. Peki niye açıklarsın ya Rabbi dediğimizde? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Çünkü o zaman Allah'ın açıklaması olursa sistem farklı olur. Ama açıklama başkasının açıklaması olursa farklı olur. Şimdi bu Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ifadesinde o başkası kim? Söyler misiniz? O açıklamayı kendisi yapan değil mi? Allah'ın açıklaması değil de kendi açıklaması olarak ortaya koyan, ona göre helal haram belirleyen kişi, kendini neyin yerine koymuş oluyor? Allah'ın yerine koymuş. Bu Allah'ın affetmeyeceği bir günah değil mi? Şimdi bakın, bakın da neden bize karşı büyük bir tepki var onu anlayın. Ama Allah'a çok şükür, çok şükür Cenab-ı Hakk'a bunun etkisi, bu çalışmaların etkisi hiç aklınızdan, hayalinizden geçmeyen yerlere ulaşıyor, onu Allahü Teala ulaştırıyor. Çok şükürler olsun. Şimdi bu 4 mezhebin 4'ü ne diyor? Bu ayeti öbür ayetle açıklatmadığınız zaman bir kere o sistem çöküyor. Hiçbirinde yok o. Yani boşamak istediğiniz zaman şu şu şartlara uymak zorundasınız diye bütün şartları ortaya koyan herhangi bir uygulama yok. Kısmen ortaya koyanlar var. İşte ahsen talak diyorlar. Bir kere boşayacaksın, iddet bitene kadar dokunmayacaksın. O boşama kadın temizken olacak ve ilişkiye girilmemiş olacak diye söylüyorlar. Ahsen talak diyorlar. Ama mesela evden çıkarılmayacak, kadın çıkmayacak, iki tane şahit gelecek kısımları yok. Yani tüm şartlarını gözeterek şöyle bir boşama vardır diyene ben rastlayamadım. Yani bu 4 mezhebi kastediyorum. Peki ne yapıyor ondan sonra? Açıklamayı kendisi yaparak diyorlar ki bakın Allah sınırları çizdi değil mi? En çok hududullah kelimesi burada geçiyor. Ve burada sınır diye bir şey kalmamış. Sınırın biri. Kadın adetli olmayacak. Aşıldı mı? 4 mezhebin 4'üne göre bir insan adetliyken karısını boşarsa boşama haramdır ama geçerlidir. Haramdır ama geçerlidir diye bir mantık olur mu? Yani hem yasak diyeceksiniz, hem geçerli diyeceksiniz. Şimdi Ramazan'da oruç tutan bir kimsenin yemesi içmesi nedir? Haramdır. Yersen içersen oruç tutmuş mu olacaksın? Haramdır ama geçerlidir'in manası bu değil mi? Sınır gitti mi bir tanesi? İki, eşi temizlik döneminde olacak, ilişkiye girmemiş olacak. İlişkiye girmiş olursa ne olur? Boşama geçerlidir ama haramdır, aynı şey. Dört mezhebin dördünde de. Sınır gitti mi? Zaten şahitliği hiçbirisi aklına bile getirdiği yok. O da gitti. Evden çıkarmayacaksın, o da çıkmayacak meselesini zaten yazmanın bir anlamı yok. Şimdi bütün sınırlar tarumar edildiği için bu defa yeni boşama şekilleri ihdas ediliyor. İşte bana karşı bir daha bağırmayacaksın, bağırdığını görürsem boşsun. Bana karşı çehre yaparsan boşsun. Hamurdanırsan boşsun. Babanın evine gidersen boşsun. Pencereden bakarsan boşsun, bu kapıdan çıkarsan boşsun. Şunu yaparsan boşsun, bunu yaparsan boşsun. Bunu da dört mezhebin dördü de geçerli saymıştır. Hiçbir delili yoktur. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Hani ayetleri Allah-u Teala açıklayacaktı? Kim açıkladı? Ve buradan şuraya geçin. Tevbe suresi 31. ayet. 9. sure 31. ayet. Allah-u Teala orada diyor ki: اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah ile kendi aralarına ahbar ve ruhbanlarını Rabler olarak koydular. Şimdi ahbar ne demek? Ahbar demek, hibr kelimesi vardır, mürekkep. İlim adamının mürekkeple ilişkisi sıkıdır, değil mi? Yani kitap yazar. Mürekkepli kalemi defterin üzerinden gezdirdiğiniz zaman bir iz oluşur. Onun için bundan hareketle ahbar, iz bırakan alimler demektir. Yani bir takım görüşler ortaya koymuş, arkasından gelenler o görüşleri okuyorlar, etkileniyorlar, kabul ediyorlar, etmiyorlar ama bir etkisi var. Ruhban da korkma manasına gelir, Allah'tan korkan kişiler. Şimdi insanlar din adamlarının Cenab-ı Hak'tan en çok korkan kişiler olduğunu zannederler. Gerçek bunun tam zıttınadır. Bunu şaka söylediğimi düşünmeyin lütfen. Lütfen yani, ben burada bir şey yapmak için söylemiyorum. İstisnalar elbette ki vardır. Olmaması da mümkün değil. Tabii ki var. Tabii ki var. Şimdi ruhban da Allah'tan korktuğuna inanılan din adamıdır. Şimdi bu ayetin anlamı şu: İlim adamlarını ve din adamlarını Allah ile kendi aralarına Rabler olarak koydular. Bu Rab kelimesini Müslümanlar pek kullanmaz ama onun yerinde efendi kelimesini kullanırlar. Efendimiz diye. Aynı anlama gelir. Peki şimdi o ayete nasıl meal verilmiş? Yahya, nasıl sendekini bir oku bakalım.
Elmalı'nın sadeleştirilmiş meali elimdeki. Allah'ı bırakıp hahamlarını ve papazlarını, Meryem oğlu İsa'yı Rabler edindiler.
Şimdi hahamları ve papazları dediğiniz zaman ne oluyor? Bizimkiler devre dışı kalıyor, değil mi? Peki Hud suresinin ayetleriyle talaka verilen manaları karşılaştırdığımız zaman Tevbe suresi 9. ayet bu olayı açıklamıyor mu? İşte o Tevbe suresi 31. ayet tamamen bunu açıklamış olmuyor mu? Şimdi oradan bir tarak sistemi oluşturuluyor. Allah-u Teala'nın koyduğu bütün sınırlar ortadan kaldırılıyor. Evet, Servet Hoca ayetleri sıralamış Hududullah'la ilgili. 7 ayette 11 kez geçiyor diyor. Talak da 7 defa. Yalnız o sen Hududullah Hududehu var evet. Bir de öyle var. Ondan 8 oluyor. 8 tane talakla ilgili evet. Bir tane oruçta, 2 tane mirasta, bir tane de zıharda var. Şimdi talakla ilgili 8 tane sınır duruyor mu? Yok, bu gitmiş. Bu yok. Peki mirasla ilgili 2 tane var. Mirasta sınırlar duruyor mu? Onda da maalesef yok. Orada da yok. Bizim mirasla ilgili yazılarımızı okursanız orada görürsünüz. Hiç hak etmeyen kişilere miras verilir. Hak eden kişiye hiçbir şey verilmez. Mesela bir örnek vereyim. Örnek olsun. Buradaki sınırın aşılmasının sebebini söyleyeyim de örneği oradan vereyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geriye oğul bırakmadan vefat etti biliyorsunuz. Tek mirasçısı kızı Fatıma validemizdi. Nisa suresi 176. ayete göre Peygamberimizin bütün mirası Hazreti Fatıma'ya kalmalıydı. Oradan da torunlarına intikal edecek tabii. Çünkü orada Allah-u Teala diyor ki يَسْتَفْتُونَكْ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَ Senden fetva istiyorlar. De ki Allah kelale konusunda size fetvayı veriyor. Kelale demek babası ve çocuğu olmadan ölen kişi demektir. Peygamberimiz babası ve çocuğu olmadan öldü mü? Babası yoktu ama çocuğu var mıydı? Fatma validemiz varsa çocuğu var. Eğer babası ve çocuğu yoksa miras orada kardeşine düşer. İşte kız ve erkek kardeşlerine düşer diye devam ediyor ayet-i kerimede. Peygamberimiz çocuk bırakarak vefat ettiği için tüm miras Fatma validemize düşmesi gerekiyor. Fakat Emevilerin son zamanlarında yönetime karşı müthiş bir tepki oluşmuş. Müthiş bir tepki oluşmuş. Onun için insanlar Ehl-i Beyt'i iktidara getirmek için büyük bir çalışma yapmışlar. Ve burada önderliği de Ebu Müslim Horasani olan, Horasani isminde bir samimi bir Müslüman yapıyor. Ama bu şahıs bilgisi yok. Şimdi oradan gelirken Peygamberimizin torunlarını değil de Abbas'ın çocuklarını iktidara getirmek istiyor bir grup. Ama bütün insanlar Ehl-i Beyt'in iktidara gelmesi için hazırlanmışlar. Zihinler buna şartlanmış. Ama kimsenin hesabına gelmiyor Fatma validemizin çocuklarını iktidara getirilmesi. Ya da bazı kimselerin hesabına gelmiyor diyelim, kimsenin değil de. İnsanlar Ehl-i Beyt diye hazırlandığına göre o zamana kadar Akabe limanı yakınlarında bir köyde yaşayan Abbasiler o gün ortaya çıkartılıyor. Ve Ebu Müslim Horasani yolda karşılanıyor. Ona anlatılıyor ki Peygamberimizin asıl mirasçıları Hasan'la Hüseyin değil Abbas'ın çocuklarıdır. Bunun için bir kılıf hazırlamak lazım. Diyorlar ki Hasan Hüseyin peygamberin kızının çocuklarıdır. Araya kız girdiği zaman Sülale kızdan devam etmez, erkekten devam eder. O Ehl-i Beyt değildir diyor. Abbas'ın çocukları Ehl-i Beyt'tir. Şimdi burada bir problem kalıyor. Güzel de, bu kızının çocukları aynı zamanda Peygamberimizin amcasının oğlu olan Ali'nin çocuklarıdır. Abbas'ın çocukları da amcasının oğlu. Hani minareyi çalan kılıfı güzel hazırlıyor ya, bu defa bir başka şey söylüyorlar. Peygamberimiz vefat ettiği zaman Ebu Talip hayatta değildi ki, Peygamberimiz Ebu Talip'le bağlanıyor şey Ali. Ama Abbas hayattaydı. Dolayısıyla Abbas'ın çocukları. Şimdi Ebu Müslim Horasan'ı bilmiyor, ikna oluyor. Tamam, öyle söyle. Gelip bunları iktidara getiriyor. Bunları iktidara getirince zaten ilk işleri Ebu Müslim Horasani'yi Bağdat'a çağırıp kellesini uçurmak oluyor. Esas büyük problemi kaldırıyorlar ortadan. Ondan sonrası kolay. Onları iktidara getiren kişiyi büyük bir törenle çağırıyor Bağdat'a. Makamında kellesini uçurtuyor. Son derece hakkaniyetle. Devrim çocuklarını değil, babasını öldürüyor orada. Devrim babası o. Şimdi ondan sonra da bu fikri yerleştirmeye çalışıyorlar. Nedir o? Bir kimsenin kızı ile sülalesi devam etmez. Bunu devam etmez demek için de bir kelime uyduruyorlar, asabe. Yeni bir kavram. Ve onu fıkha yerleştiriyorlar. Bu dört mezhebin dördünde de asabe son derece önemlidir. Peki ne oluyor? Şimdi Fatıma ölmüş. Yani bu ihtilal zamanında. Fatıma öldüğüne göre öldükten sonra çocukları kalmış. Buradan şuna varıyorlar. Bir kimsenin bir kızı olsa, kızı kendisinden önce ölse, gerçi Peygamberimizden önce ölmemiş ama fark etmez, bu artık senaryo dağılıyor. Onun çocukları bu kişiye mirasçı olmaz, tüm miras hayattayken bulunan erkek akrabasına geçer. Yani Fatma'nın, eğer Fatma babasından önce ölmüş olsaydı, Hasan'la Hüseyin hiçbir şey alamayacak, Peygamberimizin bütün mirası Abbas'ın çocuklarına kalacaktı. Yani sizin kendi torunlarınız hiçbir şey alamıyor, hayatta belki hiç görmediğiniz bir erkek akrabanız tüm mirasa konuyor. Bu ne için oldu? Sırf Abbasileri iktidara getirmek için. Bunun için Kur'an-ı Kerim'in sistemi tamamen çökertilmiştir. Ondan dolayı çok haklı olarak ateistlerin Allah matematik bilmiyor muydu diye şeylerde, internet sitelerindeki dalga geçme olaylar var. Ve Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ediyorum. Ona ilk cevabı biz vermişizdir. O yanlışları göstererek, hatanın Kur'an'dan değil, Kur'an'ı devre dışı bırakan insanlardan kaynaklandığını, avliye konusunda ilk cevabı biz vermişizdir. Çünkü mevcut kitapları okuyan insanların böyle bir cevap vermesi mümkün değildir. Onun çünkü perdenin arkasını göremiyorlar onlar. Şimdi orada sınırlar kalmış mı? Bak, Cenab-ı Hakk'ın sınır oldu dediği şey, bir de mirasta kalmış mı? Bitmiş. Bir sınır da biliyorsunuz oruçta. Allah neyin orucu bozup neyin bozmayacağını açıklıyor mu? Çok net bir şekilde. Kadınlara diyorlar ki adet gördün mü oruç bozulur. Ya kardeşim, yeme içme cinsel ilişki değil mi? Ayet çok açıkça söylemiyor mu? Adet kanın bunlardan hangisine giriyor? Ondan dolayı bize gösterilen tepkiyi çok iyi biliyorsunuz değil mi? Ama tepki gösterenlerin söylediğine 14 asırdır kimse bilmiyordu da siz mi biliyorsunuz? Peki biz biliyorsak suç mu? Dünya kuruldu, kurulalı insanlar mikrofonu bilmiyordu, bilgisayarı bilmiyordu da niye onlara ses çıkarmıyorsunuz? Birisi de şeyde, zihar konusunda, orada da sınırlar aşılmıştır maalesef. Oradaki hükmü getirmişlerdir, Ramazan'da orucunu bozan kişiye kefaret olarak uygulamışlardır. Adam bir gün oruç bozdu mu, işte 60 gün ceza, bir günde kaza, onu almışlar buraya. Yahu kardeşim, Allah'ın vermediği ruhsatı siz nasıl veriyorsunuz? Allah orucu kaza etme yetkisini sadece hasta ve yolcuya veriyor. Diğerlerine böyle bir ikramda bulunmuyor. Diğeri bütün ömrünün orucu geçirse bir günün yerine geçmez olduğu ayetten anlaşılıyor. Peygamberimiz de bunu açıkça söylüyor. Şimdi o sınırlarda gitti mi? Hiçbir tane kalmadı. Ve bunun adı ehli sünnet oluyor. Bunları anlatan da ne oluyor? Bidat oluyor. Bidatçı oluyor. Ha, zındık oluyor, bidatçı oluyor. Her şey söylüyorlar. Her şey söylüyorlar. Evet, kelime çok güzel seçilmiş de içeriğinin ne olduğunu insanlar bilmiyor ki. Biz sünniyiz diyor. Zannediyor ki biz sünnete uyuyoruz demek istiyor. Öyle zannediyor. Çünkü kelimeyi seçen çok güzel seçmiş. Onun için biz Müslümanız deyip başka bir kelime kullanmıyoruz. Biz sadece Müslümanız. Peki başka neler oluyor? Burada birçok mesele var. Yani şimdi Servet yanımda, onu hemen burada söylemiş olayım da bu ayet-i kerimeyi okuyunca bu konuda bir doktora yaptırmamız lazım. Yani unutma da burada çünkü çok şeyler olmuş, bütün bu yanlışları ortaya çıkarmak gerekiyor. Şu üç talakla boşama. Boşama değil yani, üç talak konusu. Üç talak konusu çünkü acayip bir şekilde sulandırılmış. Oraya birçok hadisler konmuş araya. Biliyorsunuz hadisler, Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerin peygamber diliyle anlatılmasından ibarettir. Ama onun yerine birçok uydurmalar da oluyor. O uydurmaları ayırabilmek için o Kur'an-ı Kerim'in koyduğu metodu uygulamak gerekiyor. Burada da ona çok büyük ihtiyaç var. Yani bugün okuduğumda baktım ki bu öyle o kadar basit bir olay değil. Ben şimdi böyle üstünkörü bir anlatacağım size. Ama iyi bir doktora yapıldıktan sonra inşallah ayrıntılı bir anlatmakta nasip olur. Ay ben şu anda ayrıntılı anlatırım da bana yarın öbür gün internetten bir sürü sorular soracaklar. Ben onları cevaplandıracak kadar vaktim yok. Yani onlara vakit ayıramam. Ama bir doktora talebesi çalıştım, onlar zaten hazır olur. Hemen alır verirsiniz. Çünkü yok şunun kaynağı neydi, bunun ravisi kimdi falan. Ya onlarla nasıl uğraşacağım kardeşim? O çok ciddi bir zaman ister. Ondan dolayı üstünkörü geçeceğim. Yoksa Allah'ın izniyle şurada bütün detayları anlatırım. Bu da güzel bir şey. Bizi çok yakından takip ediyorlar tenkit etmek için. Çok güzel bir şey ama o kadar vaktimiz yok. Vakit olsa keşke. Şimdi burada bugün okuduğumuz ayette فَاِنْ تَلَّقَهَا kişi eşini üçüncü kez boşarsa فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ artık ondan sonra bu kadın o erkeğe helal olmaz. Şimdi bu üçüncü kez meselesi çok önemlidir. Yani erkek karısını boşarken karısının rızasını alması gerekmiyor. Bunu daha önce okumuştuk. Kadın da kocasını boşarken onun rızasını alması gerekmiyor. Çünkü birlikte yaşayamayacağım dedikten sonra zorla bunları yaşatmanın bir anlamı yok. Bu Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şekliyle boşamayı şartlarına uygun olarak dünyaya anlatsak, şu anda dünyada boşama konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Dünyanın her tarafında. Bunu düzgün bir şekilde anlatsak eminim ki bütün insanlar rahat edecektir. Ciddi manada rahat edecektir. Ama bunu da anlatmamız lazım. Ama insanlar İslam hukuku dedikleri zaman bu mezheplerle yüz yüze geldikleri için ya bırak Allah'ın söyle şey mi olur diyor. Ve bu dini Allah'ın dini olarak kabul edemiyorlar. Çünkü karşılarına çıkan Allah'ın hükümleri değil ki. Evet, fe in tallakaha, üçüncü kez boşarsa bir başka eşle evleninceye kadar şey yapmaz. Şimdi nasıl oluyor? Bakın, insanlarda fıtraten bir şey vardır. Bir durum vardır. Yani bir kimse birisinin yaptığı bir hatayı birinci kez bağışlar, değil mi? İkincisinde de bağışlar. Üçüncüsünde bağışlar mı? Yok. Şimdi burada adam kadını tek taraflı boşuyor. Bu kadını bak bir kere boşadın. Şartlarına uygun bir şekilde tabii aldın. Bir kere daha boşadın, aldın. Üçüncü kere, bir dakika olmaz artık. Artık sen bir ceza görmen lazım. Sen bir ceza görmen lazım. Bu kadın başkasıyla evlenir. O başkası boşarsa, o zaman sen evlenebilirsin. Bir kere onun o çizgiyi bir kapatma, önceki hesabı bir kapatmak lazım. Musa Aleyhisselam'la Hızır olayı var Keyif suresinde. Orada Hızır kelimesi geçmiyor ama o kelime Peygamberimizin hadisinde geçiyor. O bir melektir. Ama bir kuraldan bahsediyor. Biliyorsun Musa Aleyhisselam'a diyor ki sen benimle birlikte olmaya sabredemezsin. O da sabrederim. O da diyor ki ya sen bilmediğin bir konuda nasıl sabredeceksin? Yani bunun bağlantısına haberin yok ki. Yani bu senin boyutunla alakalı bir olay değil. Yani insan şeyi değil, melek. Ama Musa Aleyhisselam onu insan zannediyor. Melek olduğunu bilmiyor ki. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam da gelenleri insan zannetti, et pişirdi. Lut Aleyhisselam da insan zannetti, onları istemek için gelenler karşısında çok büyük bir sıkıntıya düştü. Musa Aleyhisselam öğreniyor ama en sonunda öğreniyor. Birincisinde hani diyor ki bana hiçbir soru sormayacaksın. O tamam diyor. Ben sabredeceğim diyor. Gemiyi delince ne diyor? Ya niye bu yani gemi halkını batırmak için mi deldin diyor. Ben sana demedim mi sabredemezsin? Diyor ki unuttum kusura bakma. O zaman ikincisinde o devrilmek üzere olan duvarı doğrultuyor. Ya bir hiç olmazsa ücret alsaydın, bu millet bize yemek de vermedi. Sana söylememiş miydim deyince, bir daha sorarsam benimle arkadaşlık yapmak. Bak bir iki, ondan sonraki ne? Üçüncü hakkı. Orada söylediği bir söz var Kur'an-ı Kerim. قَدْ بَلَغْتَ بِلَّدُنِّ عُذْرًا Artık benden yana benim özür dileyebileceğim son noktaya ulaştın. Üçüncüsünden sonra artık affedersin, kusura bakma diyemem diyor. Şimdi bir erkek de bak şimdi Yahya tamam iyi güzel bir şey anlattı gerçekten hatırlattı. Kaçıncı ayet? Keyif suresi 78. ayette orada Allahü Teala'nın kullandığı kelime de çok ilginç diyor. Doğru gerçekten. Bununla tam "Hâzâ firâku beynî ve beynik" diyor. Bu benimle senin aranı ayırır diyor. Şimdi üçüncü talak ne yapıyor? Karıyla kocanın arasını ayırıyor. Çünkü birinci boşamadan sonra kadın erkek yeniden nikahlanabiliyor. İkincisinden sonra yeniden nikahlanabiliyor. Üçüncüsünde ne diyor? Yok bir dakika diyor. Bir kere aranız bir ayrılsın. Hâzâ firâku beynî ve beynik. Şimdi o kuralı Cenab-ı Hak buraya uygulamış. O şeydeki talakta Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallara insanlar uyarsa bu çok az kimsenin ömrüne sığar. Ama bazı insanlar kural tanımazsa ona bu kuralı tanıtırlar böylece. Sonra da şunu söylüyor bak diyor ki hatta tenkiha zevcen gayra. Başka bir eşi kadın nikahlayıncaya kadar. Kadın bir başka eşi nikahlayıncaya kadar. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Bu da Hanefi değil de diğer üç mezhep tarafından ortadan kaldırılmıştır. Kadın nikah kıyamaz. Ne hakkı? Şimdi Ama Hanefiler buraya ne mana veriyorlar? Hatta tenkihaya, hatta tata'a anlamını veriyorlar. Halbuki yani bir kadın bir başka zevsle ilişkiye girinceye kadar anlamını veriyorlar, ilişki manasını veriyorlar. Şimdi Arapça bilenler için söyleyeyim, üzerinde fazla durmayacağım dedim. Çünkü birkaç kelime söylersem beni uğraştırırlar. Her ne kadar doğruysa, çünkü anlatmak zor oluyor bunu, yani muhatapları anlatmak zor oluyor, çok vakit alıyor. Zorluk da oradan, vaktimiz olmamasından kaynaklanıyor. İnşallah Cenab-ı Hak lütfeder de, şu Süleymaniye Vakfı'nda birkaç yüz tane araştırmacı olursa o zaman hiç problem değil. İstediklerini sorsunlar, birisine görev verirsin, iki dakikada netice gelir. Ama hep bizlerin üzerine kalınca artık hepimiz böyle artık boğuluyoruz gelen şey karşısında. Şimdi vat kelimesi vardır. Cinsel ilişki anlamında kullanılır ama erkeklerin fiilidir. Burada kadınlarla ilgili geçmesine rağmen Hanefiler buradaki nikahın vat'ı manasında olduğunu söylemişlerdir. O kadar rahat hareket ediyorlar ki uyuyor mu uyumuyor mu önemli değil. Nasıl olsa söylediklerini dinleyen adamlar buluyorlar, ne olacak? Onun arkasından bir sürü şeyler geliyor. Niye geliyor? Çünkü bu mezhepler şunu da söylermişlerdir. Bir insan, yani sınırları çiğnemişler ya, sınırları açtıktan sonra her şeyi yapabilirsin, ne olacak? Diyorlar ki bir insan bir anda eşini 3 talakla boşayabilir diyor. İttifakla hepsi. Yani sen 3 talakla boşadım. 3 talakla boşadım dediği andan itibaren artık tekrar evlenme imkanları ortadan kalkıyor. Şaka da söylerse olur, geçerlidir. Ciddi de söylerse geçerlidir. Kızgınlıkla söylese de geçerlidir. Baskı altında söylese de geçerlidir. Hanefiler göre adam tabancayı çıkarır, karşındakinin alnına dayar, karısını üç tarakla boşayacaksın, boşamazsan tetiği çekiyorum. Adam da korkarak karım üç tarakla boşadım derse, bunu da mahkemede ispatlasa, kamera kayıtları var mesela, adam çekmiş tabancayı ya da şahitler var. Mahkemede dese ki, bu adam alnıma tabancayı dayadı, karını boşamazsan seni öldürürüm dedi, ben de 3 tarakla boşadım dese, mahkeme bu boşamayı geçerli sayar. Boşamasaydın kardeşimdir. Ve bu İslam. Buyurun. Bakın, hiçbir sınır yok, görüyor musunuz? Kızdım, böyle oldu, bilmem ne oldu falan filan. Ve bu aile. İslam aileye çok büyük önem vermiştir. İslam verdi de, hani o İslam? Nerede? Bana gösterebilir misiniz? Nerede o İslam? Bunları söylediğimiz için toplumdan aldığımız tepkileri hepiniz görüyorsunuz. Halbuki söylediklerimizi her defasında dört dörtlük ispat etmeyi Cenab-ı Hak nasip ediyor, hamdolsun. Hani o İslam? Şimdi böyle olunca bir başka yanlışa kapı açılıyor. Ne yapalım? Bu adam, bu kadın bir başka erkekle evlensin bari. Anlaşmalı evlilikler başlıyor. Hulle denen olay devreye giriyor. Önceki eşe helal kılmak için. Ne derece tarihen doğrudur bilmiyorum ama şöyle bir olay anlatılır. Padişahın kızını damadı boşamış. 3 talakla. Sonra damat pişman olmuş, tekrar geri alacak. Geliyorlar Fatih Camisi'ndeki medreseye. Oradaki talebelerden bir tanesini buluyorlar. Diyorlar ki bu kızla evlendirelim. Bir gece beraber kalsınlar. Sabah şeyde boşama hakkını da kadına veriyorlar. Çünkü gelenekte kadının boşama hakkı yoktur. Erkek verirse ancak olur. Şimdi o akşam gerdeğe giriyor. Ama kocası boşadıktan sonra iddeti bitene kadar bekliyor. Sonra yeni nikahla. Ertesi gün şey, o talebe ediyorlar ki boşa. Talebe diyor, niye boşayım ya? Tam istediğim bir kadın diyor. Kadına diyorlar ki senin elinde yetki var, kullan. Ayrıl bu adamdan. Niye ayrılacağım? Tam hayalimdeki erkeği buldum diyor. Ya padişahın damadı nasıl talebe olur? O zaman buna bir hocalık payesi verelim diyorlar. Onu hoca yapıyorlar. Sonra da paşa diyorlar, hoca paşa. İşte Sirkeci'deki hoca paşanın şeyinin bu olduğunu söylerler. Onun tarihçiler nedir bilmiyorum ama ben duyduğumu söylüyorum. Bu bir belge, bende elimde belge falan yok, sadece duyduğumu söylüyorum. Hoca paşa, var ya Sirkeci'de, Hoca Paşa Camisi var, Hoca Paşa Vergi Dairesi var. O bölgenin adı biliyorsunuz. Ondan sonra bu tür hulle olayları devreye giriyor. Halbuki Kur'an'ın koyduğu şartlar yerine gelse, o erkeğin böyle bir talepte bulunması da mümkün olmaz. Kimin yanına giderse gitsin der ki, hadi oradan kardeşim. Sen bu kadının değerini bilmemişsin. Kadın da orada ciddi manada küser bu adamla. Ama öyle bir hal getiriliyor ki, ya bir anlık şey, heyecan, ne yapalım? O zaman katlanalım. İnsanlar da bir çözüm arıyorlar. Bu tabii fıtrata ters. Bakın 1976'dan beri İstanbul'da fetva veriyorum biliyorsunuz. Bugüne kadar bana böyle bir taleple gelen olmamıştır. Yani bu hulle talebiyle gelen olmamıştır. Belki bizim şeyimiz, yapımızdan da kaynaklanabilir bu ama yani bana bu şekilde bir talep gelmemiştir bugüne kadar. Çünkü insanın fıtratına aykırı. Fakat eğer bunlar şartlarına uygun bir şekilde 3 ayrı boşamayı gerçekleştirmiş olsalardı, o zaman erkeğin sızlanmaya hakkı olmazdı, kimse onun lafını dinlemezdi. Ama adam geldi, anlama tabancayı dayadı, ne yapayım, 3 talakla boşadım dedim. Fetvaya gittik geçerliymiş, mahkemeye gittik geçerli. Nasıl yapalım? Kadın da diyecek, o zaman bir çare bulalım, o da çare hulle oluyor. Ya da başka şekillerde. Yani bir yanlış, birçok yanlışın sebebi oluyor. Halbuki Allah-u Teala bakın burada ne diyor? فَاِنْ تَلَّكَهَا Erkek karısını üçüncü kez boşarsa, فَلَا تَحِلُّ لَهُ Boşayan erkeğe bu kadın helal olmaz. Hatta تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ Bu kadın bir başka, ondan başka bir erkeği kendisine nikahlayıncaya kadar. Yani başka erkekle nikahlanıncaya kadar. فَاِنْ تَلَّكَهَا O ikinci erkek de bu kadını boşarsa, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَهَا Bu kadınla onu önce boşayan erkeğin birbirlerine dönmelerinde günah olmaz ama bir şartta اِنْ ظَنَّ اَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللّٰهِ Allah'ın koyduğu sınırları tam olarak tutacakları kanaatindeyse. Yani demek ki problem çok ciddi noktalara ulaşmış olması lazım ki inzanla en yukîme hududallah şartı getiriyor. Yani Allah'ın koyduğu sınırlarda duracakları kanaatindeyseler. Yani erkeğe diyor ki sen bu kadına eşlik yapacaksan tekrar evlen. Kadına da diyor ki sen bu adamın sana eş olacağına inanıyorsan evlen. Hala eskisi gibi olacaksa yapma. Fakat öyle kafası bozulmuş, boşamış, bilmem ne yapmış, olmaz. وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ İşte bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. يُبَيِّنُهَا لِكَوْمٍ يَعْلَمُونَ Allah o sınırları bilenler topluluğu için açıklar. Bu bilenler kelimesi çok önemli. Onun için az önce ayetler arası ilişkiyi, ağları falan söyledik. Bunu herkes kuramaz, normaldir. Bunu bilenler, ama kim bozmuş? Bilenler bozmuş. Bilenler yapar, bilenler bozar. Evet, şimdi birkaç dakika ara verelim.